Ekonomi, ekoloji. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba, günaydınlar. Bu hafta stüdyoda ben Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan birlikteyiz. Nasılsın Barış?
Sağ ol Pelin. Bir süre oldu görüşmeyeli.
Evet, birkaç haftadır Açık Radyo stüdyolarında
buluşamadık.
Evet, göremedik. şimdi bu hafta ekonomi ekolojide son zamanlarda fazlaca gündeme gelen bir projeyi konuşacağız. Bu yani tam zihni sinir projesi diyebileceğimiz bir proje. Karadeniz'deki 8 tane ilin yaylalarını birbirine bağlamayı planlayan bir proje bu. Ve bu yaylaları birbirine bağlamak için de 2600 kilometrelik bir yoldan bahsediliyor ve projenin adı da şaka gibi Yeşil Yol projesi.
Samsun'dan Artvin'e kadar.
Samsun'dan Artvin'e kadar Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane, Bayburt ve Samsun'a kadar uzanan bir hattan bahsediyoruz. Neredeyse işte Sarp sınır kapısına kadar giden bir proje. Şimdi bu projenin detaylarını bu konuyla ilgili hali hazırda bu işi çok yakinen takip eden avukat Yakup Okumuşoğlu ile konuşacağız. Kendisi hatta sanıyorum. Günaydın.
Günaydın, merhabalar.
Merhabalar, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Şimdi tabii çok farklı boyutları konuşuluyor bu projenin ama önce isterseniz başlangıç aşamasına dönelim bir. Ne zaman, ilk kim tarafından bu proje ortaya atılmış, hangi onay aşamalarından, hangi süreçlerden geçirilmiş? İsterseniz bir geçmişine bakalım, ondan sonra bugüne nasıl geldik onu irdeleyelim.
Tamam. Şimdi 1997 yılına kadar gidiyor projenin geçmişi. O dönemlerde bir DOKAP projesi olarak, Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi olarak gündeme geliyor. Sadece böyle bir fikir olarak ortaya atılıyor. Daha sonra bu fikir bir şekilde temellendiriliyor. Ve 1900 tarihini tam hatırlayamıyorum. Sayın Faruk Uzak'ın bakan olduğu dönemde dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir yolu inşa edeceğiz. Ondan sonra nasıl Ege'de mavi tur varsa Karadeniz'de de yeşil tur olacak diye vitrinleniyor, öyle söyleyelim. Ve arkasından epey bir süre geçiyor ve sonra yavaş yavaş haberler duymaya başladık. Yani çeşitli illerden yeşil yol kapsamında çalışmalar başladı diye. Ama yani şu da var, bu bölgede pek çok yayla var. Yani yaylalara yollar da yapılıyor, ediliyor. Dolayısıyla hani yaylaya yapılan bir yol mudur, yeşil yol mudur, nereden ne geçiyor, çok değişik kaynaklardan. Bir de alan çok büyük olunca, 2600 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. Birisi orada çalışıyor, birisi bilmem nerede çalışıyor ama çok sağlıklı bilgiler gelmiyor idi. Sonra bir 10 gün, 15 gün, 20 gün kadar önce Fırtına Vadisi'nde bir yayladan bir başka yaylaya bir yol açma çalışmasının başladığını öğrendi Fırtına Vadisi. Elbette gittiler ve kendilerine sordular. Yeşil Yol kapsamında o yolun açılmaya çalışıldığını öğrendiler ve o tarihten sonra da Fırtına halkı bu Yeşil Yol'un nasıl bir yıkım yolu olduğunu görmüş oldu ve buna ilişkin olarak da bir hukuki mücadele başlatmış oldu. Tabii bu Yeşil Yol'la ilgili olarak pek çok aslında şey var. İdari izin alınması gerekiyor. Çünkü 8 ili kapsayan 2600 kilometrelik girişi gelişi olan, ondan sonra bir yol olarak planlanıyor ve kodu da 2000-2500 metre kodlarından geçecek. Yani kimi alanlarda orman sınırları içerisinden, kimi yerlerde meralardan, kimi yerlerde yaylalardan, kimi yerlerde göllerin kenarlarından, kimi yerlerde inanılmaz hani çıkılması çok büyük yerlerdeki kayalık yapıların olduğu bölümlerden geçiyor. Pek çok bölümde de hem doğal sit alanları var, hem milli parklar var, hem de av yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları var. Bunların tam ortasından bir bıçak gibi alanı yararak geçen bir proje.
Evet.
Dolayısıyla hem işin imar yönüyle ilgili bir planlamaya ihtiyaç var. Hem milli park alanlarında, milli parklardan izin alınmasına dönük bir süreç yürütülmesi gerekiyor. Hem doğal sit alanlarında yine koruma kurullarından izin alınması gerekir ve hem de koruma amaçlı imar planlarının yapılması gerekir bu alanlarda.
Evet.
Bunun dışında 2600 kilometrelik bir yol olduğundan dolayı aslında doğrudan doğruya ÇED yönetmeliği kapsamında kalan da bir yol.
Evet.
Dolayısıyla ÇED olumlu kararına ihtiyaç var. Yani bir çevresel etki değerlendirme süreci de yürütülmesi gerekiyor. Hı-hı. Fakat maalesef bunların hiçbirisi yok. 15-20 kilometrelik etaplar halinde il özel idarelerine teslim edilmiş proje. İl özel idareleri DOKAP'ın taşeronu gibi çalışıyor. İl özel idareleri de bunları ihale eden yöredeki müteahhitlere dağıtıyor. Yöredeki müteahhitler de ellerindeki tuzerlerle bir planlama olmadan hangi koddan hangi şekilde bir sanat yapısıyla ne şekilde yolun açılacağı da belli olmadan adeta Google Earth haritası üzerinde çizilmiş bir çizgiyi kabaca takip ederekten bir yol açmaya başladılar. Diğer bölümlerde bunları gördük. Çıkan milyonlarca ama milyonlarca ton hafriyat var. Bu milyonlarca ton hafriyat 2500 metre kotlarında.
Evet.
Çok dik olduğu için zaten herhangi bir yere depolama imkanı olacak alanlar değil. 2600 kilometreden daha uygun alanlara da kamyonlarla vesairelerle taşınması da mümkün değil. Olduğu yerde bırakılıyor. Dik eğimlerden aşağı salınıyor. Ve yeşil yol dedikleri yol Karadeniz'in dağlarını kapkara eden, Karadeniz'in dağlarını cehenneme döndüren bir yol olarak çalıştırılıyor şu
evet.
an itibariyle.
Peki Yakup Bey, zihnimizde canlandırmak açısından bu yaylalara ulaşım daha önce mümkün değil mi? Yani bu şeyin yol, çünkü Türkiye'de yol deyince, otoyol deyince Türkiye toplumu bir gelişmişlik, bir refah şey anlıyor. Onun beraberinde bir yıkım da getiriyor. Daha önce bir bu yaylara ulaşım var aslında ama, değil mi?
Var, elbette var. Bu yaylalara kuzey güney doğrultusunda, yani denizden dikey olarak hemen her yaylanın kendisine ait yolu var. Yani bu yollar açık. İnsanların herhangi bir ulaşım ihtiyacı yok. Hiçbir sıkıntıları yok. Sadece kıştan çıkarken bakıma ihtiyaç var. Çünkü taş düşüyor. Bazen
evet.
ağaç devrili oluyor vesaire. Ama bunları bile hani yapmaktan zorlanan aslında bir idare var. Çoğu zaman zamanında açılamıyor, edilemiyor. Yağmur sularıyla yollar yarılmış oluyor vesaire. Bunlarla ilgili olarak bakım yapması gereken idare bunları da yapamıyor. Ama 2600 kilometrelik bir yolu üstelik 2500 kilometre, 2500 kodlarından geçirerekten sürekli açık tutacağını da iddia ediyor. Yani bu yönüyle de zaten sürekli tartıştığımız bir proje.
Evet. Demin siz tabii çok güzel özetlediniz meseleyi. Bu 2600 kilometre tabii çok yani gözümüzde bile canlandırmakta zorluk çektiğimiz bir mesafeden bahsediyoruz. Ve bu güzergah üzerinde birinci derece, ikinci derece ve üçüncü derece sit alanları var.
Evet.
İşte sizin bahsettiğiniz gibi meralar var. İşte yani orada tabii kendine ait bir yaban hayatı var. Yani var da var yani ormanlar, göller bahsettiğiniz gibi.
Yok.
Aynen yani zaten evet. Karadeniz'in doğasını anlatmamıza gerek yok zaten. Envai çeşit
evet.
Bitki, hayvan türleriyle yoğrulmuş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Peki siz de söylediniz bu ÇED yönetmeliği sürecinden aslında bu kaçırılma meselesini biraz daha belki açmamız lazım. Projeyi şu an herhalde parça parça devam ettiriyorlar. Çünkü bunu biz daha başka yerlerde de karşımıza çıkıyor. Bazı işte termik santral projelerinde, maden projelerinde projeyi dörde bölüyorlar ve ÇED'den kaçırmak için. Burada da böyle bir süreç mi işliyor?
Aynen öyle bir süreç işliyor. Aslında Karadeniz sahil yoluyla başlattılar bu hikayeyi. Karadeniz sahil yolu zamanında da hiçbir şekilde ÇED süreci yürütülmedi. Etaplar halinde o firmadan bu firmaya 15-20 kilometrelik etaplar halinde müteahhitlere dağıtmışlardı. O şekilde o yolda yapıldı. Sonra bizim açmış olduğumuz işte enerji santrali ilgili davalar var, termikler var, var vesaire. HES'lerde bunun pratiği daha da geliştirildi. İşte örneğin taş ocaklarını ayrı bir proje yapıyorlar. Elektrik üretim hatlarını ayrı bir proje yapıyorlar. Ondan sonra işte ne bileyim ben hafriyat depolama alanlarını ayrı bir proje yapıyorlar şeklinde. Ayrı ayrı çetler almaya başladılar. Dolayısıyla küçük birimler haline getirdikleri projeyi, devasa projeyi küçük birimler halinde olduğu için çet gerekli değildir süreçlerine. Yani yönetim ekiki listesine sayılan daha basit ve daha yüzeysel olarak bir inceleme yapılan çet süreçlerine tabi tuttular ve çet gerekli değildir kararları almaya başladılar. Oysa ki bütüne bakıldığında alan kocaman bir alan ve birbiriyle entegre bir faaliyet. Bu entegre faaliyetin tek bir bütün halinde mutlaka bir arada değerlendirilmesi gerekirken küçük küçük parçalara bölüp küçük küçük çetler alaraktan bu projeleri gerçekleştirme yolunu açmış oldular. Daha sonra termiklerde bunları görmeye başladık. Yollarda görmeye başladık. Yollarda hatta tuttular doğrudan başka müdahaleler de oldu. Mesela şeyde İzmir otoyolunu 1997 tarihinden önce planlanmıştır deyip çet yönetiminden kaçırma yöntemleri icat edildi. Bununla ilişkin olarak Danıştay'da pek çok dava açıldı. 3 defa yürütmeyi durdu, iptal kararları verildi. En son Çevre Şehircilik Bakanlığı biliyorsunuz bir sosyal güvenlik yasası içerisinde, torba yasa içerisinde bir madde koyarak bu mafiyetle ilgili olarak düzenlemeyi yasalaştırdı ki yönetmelik yoluyla yaptıkları düzenlemelere karşı dava açılamasın diye. Fakat en son yine biliyorsunuz bir hafta 10 gün kadar önce Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir iptal kararı var bu yasayla ilgili olarak, bu muafiyet getiren yasayla ilgili olarak. Evet. Hatta Danıştay orada şu ifadeyi kullandı: sözcük oyunlarıyla çevresel değerlerin korunmasından kaçınmamak gerekir gibi bir açıklama da yaptı. Evet. Dolayısıyla yani bütün bu projeler hepsi çevresel etki değerlendirme sürecine tabi tutulmalı ve çok kapsamlı bilimsel değerlendirmelere gereksinim var. Bütününün altından üstüne kadar her türlü bilimsel dayanaklarıyla ortaya koyulması ve en ince detayına kadar planlanması gerekiyor. Çünkü yaptığınız her şey doğada inanılmaz kalıcı etkilere sebebiyet veriyor ve milyonlarca yılda bu etkiler giderilemeyebiliyor. Hele hele örneğin işte Karadeniz yaylalarını birbirine bağlayıp yapmaya planladıkları o 2600 kilometrelik yolda kot 2500 metre. 2500 metre kotlarından geçecek bir yolun geçeceği güzergahı canlandırabilirsiniz. Bu alanlarda toprak sadece 1 santimlik neredeyse bir verimli topraktır. Yani bitkisel anlamda canlılığa sahiptir. Onun altı ölü topraktır. Çünkü o kotlarda hakikaten vejetasyon süresi falan da çok azdır. Orada herhangi bir müdahale yaptığınız zaman milyonlarca yılda oranın tekrar kendisini restore etmesi, toparlaması mümkün olamayacak.
Evet.
Bir koptur. Bu yönleriyle bakıldığı zaman mutlaka ama mutlaka her yönüyle değerlendirilmesi gerekirken işte sürekli bu çetten kaçırma, çetten muafiyet tutma anlayışını burada da devlet sürdürmüş gözüküyor.
Evet. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra Yeşil Yol projesinin detaylarını konuşmaya devam edelim.
Tamamdır.
Manishi, kokup sesima. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E te ne corri, nam si di dova tona. Ili svakarki dolo fineri. E te ne corri, nam si di dova tona. Ili svakarki dolo fineri. C'è partizani, matti milioni. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, matti milioni. Yemat panisha, vamem mahondi. manisha, va me ma fondine in gifa.
...94.9 Açık Radyo'sunuz. Ekonomi Ekoloji Programı'nın ikinci yarısındayız. Kısa bir müzik arası verdik. Erdal Bayrakoğlu'ndan Bella Ciao. Ciao Bella'nın Lazyası'nı dinledik. İlk bölümde avukat Yakup Okumuşoğlu ile 2600 kilometrelik adı yeşil olan ama kendisi yeşil olmayan yıkıcı bir projeyi konuştuk. Yeşil Yol Projesi'ni. Yakup Bey, şunu sormak istiyorum. Son 10 yıldır yaklaşık Karadeniz'de doğası yoğun bir saldırı altında. HES'ler, termik santraller, madenler, yol projeleri. Siz çevre mücadelesi veren avukatlar ve yurttaşlar olarak nasıl yetişebiliyorsunuz? Bu mücadeleyi nasıl kotarıyorsunuz?
Vallahi yetişemiyoruz doğrusunu isterseniz. Yani büyük resme baktığımız zaman bizler aslında birer leke pozisyonunda mücadelemizi verebiliyoruz. Yani bir 15-20-30 kadar avukat varız bu alanda mücadele veren çevre ve ekoloji hareketi avukatları olarak. Ama isterdik ki binler olalım. Binler olabilsek ciddi anlamda etkili bir mücadele verebilirdik. Ama öte yandan işin başka bir boyutu da şu. Biz her açtığımız davadan sonra maalesef yasa yapıcılar her yönüyle yeniden yasayı tasarlıyorlar ve daha zorlaştırıyorlar bu hukuki mücadeleleri. Bir de böyle bir yanı var. Hani bazen şunu da söylemek durumunda kalıyoruz kendi kendimize, doğrusunu isterseniz. Yani keşke dava açmasa mıydık, çünkü daha da kötüye gitti. Yani sonraki mevzuat düzenlemesi diye de durumlar var. Ama öte yandan gözümüzü kapatıp bekleyemiyoruz. Vicdanımız bir taraftan bizi sorguluyor. İnsanlar bir taraftan çığlık çığlığa kendi yaşam alanını korumaya çalışıyor. Dolayısıyla nereden talep geliyorsa oraya hizmet etmeye çalışıyoruz, yardım etmeye çalışıyoruz. Bilgimizi, birikimimizi dayanışarak ortaya koymaya çalışıyoruz.
Evet. Bir de son dakika gelişmesi olarak mı verelim ya da evet, süren bir şeyin son gelişmesi olarak Cerrahtepe'de, Artvin Cerrahtepe'deki altın evet, madeni projesinde
orada bir direniş,
bir direniş var. Evet. Gelişmekte olan bir direniş evet, var. Hatta şu an bir polis müdahalesi söz konusu anladığım kadarıyla. Bununla ilgili evet, neler aktarabilirsiniz? Pardon.
Yani şimdi şöyle, yani orası bir yılan hikayesine dönmüş bir alan. 20 yıldan bu yana Akdin'den sürdürdüğü bir mücadele alanıdır Cerrahtepe. Cerrahtepe'yi ya da Akdin'i bilenleriniz bilir. Akdin dağ yamacında kurulu bir kenttir ve dağın hemen üstünde şahane ormanlık arazi vardır, orman alanı vardır. İşte burası hem Kafkasör dediğimiz bölümdür, hem Cerrahtepe dediğimiz bölümdür ve Akdeniz'in bütün içme suyu ve yaşam alanını oluşturur. Aynı zamanda bu Cerrahtepe bölgesi. 20 yıldan bu yana burada bir madencilik faaliyeti yürütülmek istenmekte. 20 yıldan bu yana da Akdenizler gerek hukuki mücadele, gerek toplumsal mücadele ile söz konusu alanda bir madencilik faaliyetinin Akdeniz için felaket olacağını dile getirmekteler. Hakkı var da. En son geçen yıl açılan 3. davada bizler hepimiz o duruşma salonundaydık. O davada muhteşem bir bilirkişi raporu vardı. bilirkişiler şunu söylemişlerdi. Burada yapılacak olan madencilik faaliyeti Akdeniz'in sonunu getirebilir. Dolayısıyla aslında idarenin şöyle bir karar vermesi gerekir. Ya Akdeniz'i tercih etmesi gerekir ya da madeni tercih etmesi gerekir demişlerdi. Bizler de duruşmada aynen bu ibarelerin üzerinde durarak ÇED yönetmeliğindeki değerlendirmeler kapsamında yer seçimi yönünden yapılacak olan değerlendirmeler açısından çok hatalı bir yer seçimi yapıldığını dile getirmiştik. Ve aynen bilirkişi raporundaki ifadeyle mutlaka mahkemenin yer seçimi yönünden burayı değerlendirmesi ve yani ya Akvin yönüyle karar verilmeli ya maden yönüyle karar verilmeli şeklinde mutlaka yer seçimi yönüyle iptal edilmesi gerektiğini söylemiştik. Ve mahkemede aynen bu gerekçeyle iptal etmişti. Ya Akvin ya maden diyerek iptal etmişti. Biz hani yer seçimi yönüyle böyle bir iptal kararından sonra yeniden hukukun dolambaçlı yollarından böyle bir projenin yeniden gündeme sokulabileceğini, sokulma tehlikesinin ortadan kalktığını düşünmüştük. Yani böyle bir mahkeme kararından sonra. Fakat ne yazık ki bu öngörümüz de doğru çıkmadı. Yine bir şekilde nasıl olduğunu biz hakikaten bilmiyoruz. İdarede hukukun dolambaçlı yollarında ne yaptıklarını bilmiyoruz. Bir 2009'a 7 genelgesi dediğimiz bir genelge var. Eğer bir ÇED yönetmeliği kapsamında açılmış dava var da mahkeme bir takım eksikler yönüyle iptal etmişse o eksiklikleri kaldıkları yerden devamını sağlayacak şekilde bir düzenleme var, bir genelge var. Bu genelgeye dayanaraktan o seçenek varken, yani ya Akvin ya maden seçeneğiyle çok net bir manifesto gibi ortaya konulmuşken o kararda yine de maden seçeneğinin devreye sokulduğunu görmekteyiz. Şimdi buna ilişkin olarak yani yeniden bir ÇED alınmış oldu, yani o seçeneği yeniden devreye sokarak. Ona ilişkin olarak yeni bir dava dilekçesi de hazırlandı. Akvin'de sevgili Bedrettin Kalın meslektaşımız var. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatlarından yine. Hatta bugün veya yarın en son bunun davası açılacak. 750 kişiye ulaştığını biliyoruz dava dilekçesi, davacıların sayısının. 750 Akvinli diyoruz. Evet. Yani artık o şekilde. Bunun davası açılacak. Ama öte yandan yeni durumdan firma da buraya girmeye çalışıyor.
Evet.
Biliyorsunuz.
Hatta kolluk kuvvetlerinin gücünü de arkasına alarak şu anda yapıyor bunu.
Yani maalesef, yani bu bir hafta 10 gün kadar önce böyle bir girişimde bulunuldu. Bir saat içerisinde binlerce Akvinli toplandı ve ormanı çember içerisine aldılar girilemesin diye. Sonra araçlar geri çekildi. Dün veya evvelsi gün işte meclis önünde Akvinliler yine bir açıklama yapmışlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde. Bugünse valilik talimatıyla güçlü, kuvvetli, ondan sonra hazırlıklı Akvinlileri dövmeye hazırlıklı, evet, bir güvenlik grubu orada bütün yolları tutmuş, bütün insanları engelliyor ve araçları o maden sahasına sokuyor. Yani evet, tabii hani temel tartışmalara gidiyor konu. Yani devletin varlığını tartıştırmayı gerektiriyor. Yani devlet güçsüzü güçsüzün karşısında korumak için var olan bir devlet. Burada çok güçlü bir holding var. Hepimiz biliriz bu holdingi.
Evet.
Yani bu holdingi koruyan bir devlet görüntüsü var ortada. Öte tarafta vatandaş var, güçsüz, ormanlar var, doğa var, hiçbir şekilde kendisini koruyamıyor. Yani böyle derin çelişkilerin olduğu bir ülkede yaşıyoruz ve isyan ediyoruz ama elimizden çok da bir şey gelmiyor. İşte davalarla, onlarla, bunlarla filan engellemeye çalışıyoruz ama net bir şekilde aslında halkın bu anlayışa bir cevap üretmesi gerekiyor artık. Yani çünkü hakikaten artık altının kalkılır gibi değil.
Evet.
Peki 7 Haziran'da seçimler oldu. Şu an aslında hükümet de yok. Bu boşlukta da hala bu şey devam ediyor değil mi? Bu
Ediyor. Yani hangi güdüyle ettiğini bilemiyorum. Ama böyle bir güdü var. Yani işte idarenin devamlılığı esastır mı diye düşünüyorlar, nasıl olsa şöyle mi olur diye düşünüyorlar, böyle mi olur diye düşünüyorlar, onu da bilmiyorum. Maalesef o seçimlerden sonra seçenek olmasına rağmen halen daha bir araya gelip bir hükümet kurulamadığından dolayı halkımız halen bu mücadeleleri yoğun bir şekilde sürdürmek durumunda, acı çekmek durumunda kalmış vaziyette. Bizler de ibretle izliyoruz olan biteni yani.
Evet. Evet, bu hafta da süremizin sonuna geldik. Avukat Yakup Okumuşoğlu ile birlikte Karadeniz'de yapılması planlanan Yeşil Yol Projesi'ni ve Artvin'de Cerrahtepe'deki maden projesine karşı direnişi ve bunların hukuksal süreçlerini konuştuk bu hafta. Kendisine çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Teşekkürler.
Çok mersi.
Kolay gelsin diyoruz.
Biz de size teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.
Ekonomi, ekoloji. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.